16. ayrım.
Biri de merdivenlerden çıkıp kilisenin önünde durdu. Bu ufak silindirik yapı bölgenin övünç kaynağıydı. İrlanda'daki ilk Hristiyan tapınaklarından biriydi. Her yıl bilim adamları ve turistler kiliseyi ziyaret ederlerdi. Yer döşemesinin birkaç parçası dışında 5. yüzyılda yapılan özgün binadan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ama her yıkılışında bir bölümü sağlam kalmıştı. Böylelikle ziyaretçiler kiliseyi oluşturan çeşitli mimari tarzının tarihini izleyebiliyorlardı. İçeride org çalınıyordu. Biri de müziği dinleyerek bir süre dışarıda durdu. Kilisede her şey çok açık seçik bir şekilde yerleştirilmişti. Evren olması gereken yerdeydi ve kapıdan girenlerin hiçbir şey için kaygılanmasına gerek kalmamıştı. Yukarıda hiçbir gizemli güç, insanı anlamadan inanmasını öğütleyen karanlık geceler yoktu. Artık insanları kazığa bağlayıp yakmak yoktu. Dünyadaki dinler, müttefikler gibi bir arada yaşıyor ve insanı yeniden Tanrı'ya bağlıyorlardı. Brida'nın adası ise o barış içinde birlikte yaşamanın bir istisnasıydı. Kuzeyde insanlar hala din adına birbirlerini öldürüyorlardı. Ama bunun da sonu gelecekti. Tanrı'nın tanımı artık sorun olmaktan çıkmıştı. Tanrı bizim yüce gönüllü babamızdı ve hepimiz kurtulmuştuk. Biri de kiliseye girmek için giderek artan isteğine direnerek kendi kendine ''Ben bir büyücüyüm, bir cadıyım.'' dedi. Artık onun farklı bir töresi, farklı bir tarikatı vardı. Ve sonuçta aynı Tanrı'ya inanılsa da biri de o kapıdan girmekle kilisenin kutsallığını kirletmiş, karşılığında kendisi de kirlenmiş olurdu. Bir sigara yaktı. Bu tür şeyler düşünmemeye çalışarak ufka baktı. Annesini düşündü. Koşa koşa eve gitmek, kollarını annesinin boynuna dolayarak iki gün sonra cadılık zanaatının yüce gizemlerini kabul edileceğini, zaman içinde yolculuklar yaptığını, seksin gücünü tattığını, sadece ay töresinin yöntemlerini uygulayarak bir dükkanın vitrininde neler olduğunu tahmin edebildiğini ona anlatmak geldi içinden. Sevgiye ve anlayışa ihtiyacı vardı. Çünkü o da kimseye anlatamayacağı öyküler biliyordu. Ork sustu. Brida yeniden köyün seslerini, kuşların cıvıltılarını, rüzgarın dallar arasında dolaşarak baharın gelişini müjdelediğini duydu. Kilisenin arkasında bir kapı açılıp kapandı. Biri kiliseden çıkıp gitmişti. Brida bir an çocukluğundaki bir pazar günü şimdi durduğu yerde durduğunu, sadece pazar günleri kırlarda dolaşabildiği için ayinin uzun sürmesine sinirlendiğini anımsadı. İçeriye girmeliyim, neler hissettiğini belki annesi anlardı ama o anda annesi çok uzaktaydı. Karşısında boş bir kilise vardı. Olup bitenlerde Hristiyanlığın rolünün tam olarak ne olduğunu Vicka'ya hiç sormamıştı. O kapıdan içeriye girerse, kazığa bağlanarak yakılmış olan bütün kardeşlerine ihanet etmiş olacağını seziyordu. Kendi kendine, ama ben de kazığa bağlanıp yakıldım dedi. Şehit olan cadıları anma gününde Vicka'nın ettiği duayı hatırladı. O duada İsa'nın ve Bakire Meryem'in adları da geçmişti. Aşk her şeyin üzerindeydi. Sevgi de nefrete yer yoktu. Sadece nadiren yapılan hatalar vardı. Bir an gelmiş, insanlar kendilerini Tanrı'nın temsilcisi olarak görmüşler ve bunun sonucunda yanlışlar yapmışlardı. Ama Tanrı'nın bu işle ilgisi yoktu. Biri de sonunda kiliseye girdiği zaman içeride kimse yoktu. Yanan birkaç mum o sabah birilerinin sadece sezebildikleri bir güçle olan ittifaklarını yenilemek zahmetine girdiklerini ve bu yolla görünenle görünmeyen arasındaki köprüyü geçtiklerini gösteriyordu. Biri de kiliseye girmeden önce aklından geçirdiklerine pişman oldu. Burada da hiçbir şeyin tanımı yapılmamıştı. Ve burada da insanlar şanslarını deneyip inancın karanlık gecesine dalmak zorundaydılar. Brida'nın karşısında kolları iki yana açılmış sade görünüşlü o Tanrı duruyordu. O Tanrı'nın Brida'ya yardımı dokunamazdı. Genç kadın kendi kararlarıyla baş başaydı ve ona kimse yardım edemezdi. risk almayı öğrenmek zorundaydı. Karşısındaki çarmıha gerilmiş şu adam gibi avantajlı durumda değildi. O Tanrı'nın oğlu olduğu için misyonunun ne olduğunu da biliyordu. O hiç yanlış yapmamıştı. Babasına beslediği sevginin dışında sıradan insan aşkının ne olduğunu hiç bilmemişti. Yapması gereken tek şey kendi bilgeliğini ortaya koymak ve cennete giden doğru yolu insanlığa göstermekti. Ama hepsi bu kadar mıydı? Biri de papazın her zamankinden daha coşkulu olduğu bir pazar günü kilisedeki din dersini anımsadı. Ter yerine kan döken İsa'nın Tanrı'ya dua ettiği ve içindekini içmeye zorlandığı fincanı alması için yakardığı bölümü çalışıyorlardı. Papaz, "Peki Tanrı'nın oğlu olduğunu zaten biliyorsa neden böyle yaptı?" diye sormuştu. Çünkü bunu yalnızca yüreğiyle seziyordu. Kesinlikle emin olsa misyonunun anlamı kalmazdı. Çünkü o zaman tamamen insan sayılamazdı. İnsan olmak demek kuşku duymak ama yine de yoluna devam etmek demektir. Biri de tekrar İsa heykeline baktı ve hayatında ilk kez kendini ona yakın hissetti. Belki de ölümle karşı karşıya olan yapayalnız ve korkmuş bir adam, "Baba beni neden yüzüstü bıraktın baba?" diye sormuştu. Eğer bunu söylemişse, nereye gittiğinden emin olmadığı için böyle yapmış demekti. Bütün insanlar gibi şansını denemiş, cevabı ancak yolculuğun sonunda bulacağını bilerek karanlık geceye dalmıştı. O da kararlar vermenin insanların gizlerini ve kutsal yasanın gizemlerini aramak için babasını, annesini, küçük köyünü terk etmenin gerginliğini, ürküntüsünü yaşamıştı. Eğer bütün bunları yaşamışsa İncil'de hiç bahsedilmese de aşkı tatmış olmalıydı. İnsanlar arasındaki aşkı anlamak, ulu varlığa duyulan sevgiyi anlamaktan çok daha zordu. Ama biri de İsa'nın dirildikten sonra ilk göründüğü kişinin bir kadın, kendisini sonuna kadar yalnız bırakmayan kadın olduğunu anımsadı. Sessiz heykelde onun görünüşünü paylaşıyor gibi görünüyordu. İnsanları, şarabı, ekmeği, şölenleri ve dünyanın bütün güzelliklerini tanımıştı o. Bir kadın aşkını da bilmemiş olması olanaksızdı. O yüzden Zeytin Dağı'nda ter yerine kan fışkırmıştı. Çünkü bir insanın aşkını tattıktan sonra yeryüzünü terk etmek ve kendini insanlığın sevgisine adamak çok zordu. İsa dünyanın sunulabileceği her şeyi yaşamış, yine de karanlık gecenin çarmıhta ya da ateşe verilecek odun yanında sona ereceğini bilerek yoluna devam etmişti. Tanrım, hepimiz o karanlık gecenin tehlikelerine göğüs germek için bu dünyaya geliyoruz. Ölümden korkuyorum ama hayatımı boş harcamaktan daha çok korkuyorum. Aşktan korkuyorum çünkü aşk bizim kavrama gücümüzün dışındaki şeyleri içeriyor. Müthiş bir parıltı saçıyor ama aynı zamanda yaydığı gölge beni korkutuyor. Biri de birden dua ettiğini fark etti. O suskun sade Tanrı ona bakıyor ve belki de onun sözlerini anlıyor, ciddiye alıyordu. Biri de bir süre ondan bir tepki bekleyerek oturdu. Ama ne bir ses duydu ne bir alamet gördü. Cevap karşısında çarmıha mıhlanmış o adamdaydı. O kendi rolünü oynamış ve herkes kendi rolünü oynarsa kimsenin acı çekmeyeceğini dünyaya göstermişti. Çünkü o hayalleri uğruna savaşma cesaretini gösterenler için ıstırap çekmişti. Biri de nedenini bilmeden sessizce ağladığını fark etti. Hava bulutluydu ama yağmur yağmayacaktı. Lawrence uzun yıllar o kentte yaşamıştı ve bulutları iyi tanırdı. Ayağa kalktı. Kahve yapmak için mutfağa gitti. Su kaynarken bir dada yanına geldi. Lawrence, "Dün gece yatağa çok geç geldin," dedi. Bir dada cevap vermedi. Lawrence, "Bugün büyük gün," diye devam etti. "Senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Orada senin yanında olmak isterdim." Bir dada, "O bir parti," dedi. "Ne demek istiyorsun?" "O bir parti ve birbirimizi tanıdığımızdan beri bütün partilere beraber gittik. O yüzden sen de davetlisin." Büyücü bir gün önce yağan yağmurun bahçesindeki egzotik bromelya çiçeklerine zarar verip vermediğine bakmak için dışarı çıktı. Çiçeklere bir şey olmamıştı. Büyücü gülümsedi. Doğanın güçleri bazen insanla işbirliği yapıyorlardı demek. Vika'yı düşündü. Vika ışık noktalarını göremeyecekti. Çünkü onlar sadece ruh eşlerine görünürdü. Ama Vika, büyücüyle kendi öğrencisi arasında gidip gelen ışıkların enerjisini kesinlikle algılayacaktı. Ay terörüsü buna aşkın görüntüsü adını verirdi. Bu ışık hareketi, ruh eşi olmayıp da sadece aşık olan insanlar arasında da görülebildiği halde büyücü Vika'nın yine de öfkeleneceğini, bir başka kadının kendisinden güzel olmasına dayanamayan Pamuk Prenses'in üvey annesi gibi kadınsı bir öfkeye kapılacağını düşündü. Ancak Vika bir hocaydı ve öfkenin ne kadar saçma bir duygu olduğunu hemen anlardı ama o zamana kadar da beti benzi atmış olurdu. O zaman büyücü onun yanına gidip yanağından öpecek ve kıskançlığını belli ettiğini söyleyecekti. Tabii Vika inkar edecek, büyücü de ona neden öfkelendiğini soracaktı. Vika bir kadın olduğunu ve duygularının nedenini açıklamak zorunda olmadığını söyleyecekti. Doğruyu söylediği için de büyücü onu yine yanağından öpecekti. Ayrı kaldıkları sürede onu ne kadar özlediğini, onu biri de dışında dünyadaki bütün kadınlardan daha çok beğenip hayran olduğunu söyleyecek, biri de bunun dışında tuttuğunu çünkü onun ruh eşi olduğunu anlatacaktı. O zaman Vika akıllı bir kadın olarak buna memnun olacaktı. Büyücü galiba yaşlanıyorum diye düşündü. Kafamda konuşmalar kurmaya başlıyorum. Sonra bunun yaşlılıkla ilgisi olmadığı, aşık olan bütün erkeklerin böyle yaptığı aklına geldi. Vika yağmur durduğu ve bulutlar akşam olmadan dağılacağı için seviniyordu. Doğa insanların işlerine ayak uydurmalıydı. Vika gereken her şeyi yapmış, herkes kendine düşen rolü oynamıştı. Her şey yerli yerindeydi. Mihrabın önüne giderek hocasına seslendi. O gece orada bulunmasını rica etti. 3 yeni cadı Yüce Gizem'e kabul edilecekti ve onların kabul töreninden kendisi sorumluydu. Sonra kahve yapmak için mutfağa geçti. Portakal suyu sıktı. Biraz kızarmış ekmekle birkaç galeta yedi. Ne kadar güzel olduğunu bildiği için hala çok iyi bakardı kendine. Aynı zamanda zeki ve güçlü olduğunu kanıtlamak için güzelliğini ihmal etmesine gerek yoktu. Dalgın dalgın kahvesini karıştırırken yıllarca önce hocasının onun yüce gizemlere katılmasını mühürlediği buna benzeyen bir gece aklına geldi. Bir an o zamanki halini, hayallerini, hayattan beklediklerini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Yüksek sesle "Burada oturup geçmişi düşündüğüme göre yaşlanıyor olmalıyım," dedi. Kahvesini içti. Hazırlık yapmaya koyuldu. Daha yapılacak işler vardı ama yaşlanmadığını biliyordu. Onun dünyasında zaman yoktu. Biri de yol kenarına park etmiş arabaların o kadar çok oluşuna şaşırdı. Sabahki bulutlar gitmiş, yerine gün batımında solan ışıkların süzüldüğü berrak bir gökyüzü gelmişti. Havanın hissedilir derecede serin olmasına karşın o gün yine de baharın ilk günüydü. Biri de orman ruhlarına kendisini korumaları için dua etti. Sonra Lawrence'a baktı. Lawrence da olanca acemiliğiyle aynı sözcükleri tekrarladı. Yine de orada olmaktan hoşnut görünüyordu. Eğer beraberlikleri sürecekse zaman zaman birbirlerinin gerçeğine katılmak zorunda olacaklardı. Onların arasında da görünenle görünmeyeni bağlayan bir köprü vardı. Her hareketleri sihiri, büyüyü içeriyordu. Hızlı hızlı yürüyerek ağaçlığı geçip açık alana geldiler. Biri de gördüklerine zaten hazırlıklıydı. Kuşkusuz çok çeşitli mesleklerden ve her yaştan erkeklerle kadınlar gruplar halinde toplanmış konuşuyorlar ve bu olayı dünyanın en doğal şeyiymiş gibi göstermeye çalışıyorlardı. Oysa aslında hepsi de biri de Lawrence kadar şaşkındı. Lawrence bu kadar büyük bir kalabalık beklemediği için bu insanların hepsi de törene katılacak mı diye sordu. Biri de bazılarının Lawrence gibi konuk olduklarını söyledi. Törene kimlerin katılacağını tam olarak bilmiyordu. Ama önceden belirlenmiş an geldiğinde her şey anlaşılacaktı. Lawrence'ın taşıdığı valizi ve diğer eşyalarını koyacak bir yer buldular. Valizde Brida'nın giysisi ve 3 şişe şarap vardı. Vika, törene katılacak olanların da konukların da birer büyük şişe şarap getirmelerini söylemişti. Evden çıkmadan önce Lawrence öteki konuğun kim olduğunu sordu. Biri de onun dağlarda ziyarete gittiği büyücü olduğunu söyledi. Lawrence da daha fazla üzerinde durmadı. Lawrence yanında duran kadının bir düşünün hele dediğini duydu. Arkadaşlarımın gerçek bir cadılar bayramına katıldığını bilseler ne diyeceklerini bir düşünün. Cadılar bayramı insanların yakıldığı, amansızca kan dökülen dönemleri, akıl çağını ve unutulmayı görüp geçirmiş bir bayram. Lawrence kendini çekinecek bir şey olmadığına inandırmaya çalışıyordu. Hem burada onun gibi pek çok kişi vardı. Yine de alanın ortasındaki odun yığınını görünce tepeden tırnağa ürperdi. Vika başka biriyle konuşuyordu ama Brida'yı görür görmez yanına geldi. Kendini nasıl hissettiğini sordu. Brida onun nezaketine teşekkür ettikten sonra Lawrence'ı tanıştırdı. Bir başkasını daha davet ettim dedi. Vika hayretle ona baktı. Sonra gülümsedi. Brida kimi kastettiğini kadının anladığını biliyordu. Vika çok sevindim dedi. Ne de olsa bu onun da bayramı. Ve o koca büyücüyü görmeyeli asırlar oldu. Belki bu arada bir iki şey öğrenmiştir. Yeni gelenler oldu. Brida kimin konuk olduğunu, kimin törene katılacağını kestiremedi. Yarım saat sonra alanda yaklaşık 100 kişi toplandığında Vika alçak sesle konuşarak herkesi susmaya davet etti. Bu bir tören dedi ama aynı zamanda bir bayram ve herkes kadehini doldurmadan bayram başlamaz. Vika kendi şişesini açtı. Yanındaki kişinin kadehine şarap koydu. Çok geçmeden şarap su gibi akmaya ve sesler yükselmeye başladı. Biri de içmek istemiyordu. Bir erkeğin ona Ay Töresi'nin gizli tapınaklarını göstermiş olduğu buğday tarlasının anısı belleğinde hala tazeliğini koruyordu. Üstelik beklediği konuk da henüz gelmemişti. Lawrence ise giderek rahatlamaya ve çevresindekilerle sohbete başladı. Brida'ya gülümseyerek bu gerçek bir parti dedi. Buraya olağanüstü bir şeyler bekleyerek gelmişti. Oysa akademisyen arkadaşlarının düzenlediklerinden hiç farkı olmayan bir partiydi. Biraz ileride Lawrence'ın üniversitede profesör olduğunu bildiği beyaz sakallı bir adam duruyordu. Lawrence önce ne yapacağını bilemedi. Ama az sonra adam da onu tanıdı ve kadehini kaldırarak selam verdi. Lawrence'ın içi rahatlamıştı. Cadılar da onların yandaşları da avlanmıyordu artık. Biri de birinin tıpkı piknik gibi dediğini duydu. Evet, gerçekten piknik gibiydi ve bu da Brida'nın biraz sinirine dokunuyordu. O daha törensel bir şey, Goya'ya, Saint-Saëns'e ve Picasso'ya esin veren kutsal törenler gibi bir şey bekliyordu. Yanında duran şişeyi alıp içmeye başladı. Bir parti, görünenle görünmeyen arasındaki köprüyü bir parti aracılığıyla geçmek. Biri de kutsal olan bir şeyin böylesini dünyevi bir atmosferde nasıl gerçekleşeceğini çok merak ediyordu. Karanlık hızla bastırıyor ve insanlar içmeye devam ediyorlardı. Karanlık her yanı sarmaya başlayınca oradaki erkeklerden bir kısmı herhangi bir belirti ritüel uygulamadan ateşi yaktılar. Geçmişte böyle olurdu. Ateş, büyücülük törenlerinin güçlü bir öğesi haline gelmeden önce sadece bir ışık kaynağıydı. Kadınlar o ışığın çevresinde toplanır, erkeklerinden, sihirli deneyimlerinden, geceleri rüyalarına girip onlarla sevişen erkek ve dişi şeytanlardan, yani orta çağın en çok korkulan seks cinlerinden söz ederlerdi. Geçmişte böyle olurdu. Bir parti düzenlenir, sadece güçsüzleri baştan çıkarmak üzere kurulmuş yerleşik düzen, kimsenin sevincine göz yummayışı yüzünden mutluluğun yasaya meydan okumak sayıldığı bir çağda, ilkbaharı ve umudu coşkuyla kutlamak için büyük bir halk şenliği yapılırdı. Karanlık şatolarına kapanmış derebeyleri, ormanlarda yakılan ateşlere bakar ve her şeyleri ellerinden alınmış gibi bir duyguya kapılırlardı. Ormandaki köylüler mutlu olmaya can atıyorlardı ve mutluluğu bir kez tatmış olanlar bir daha sıkıntıya, acıya katlanamazlardı. O zaman köylüler bütün yıl boyunca mutlu olmak isterler. Bu da bütün siyasal ve dinsel düzeni tehdit ederdi. Şimdiden hafifçe kafayı bulmuş 4-5 kişi belki de Cadılar Bayramı'na öykünerek ateşin çevresinde dans etmeye başladılar. Biri de dans edenlerin arasında Wicca'nın şehit olmuş cadı kardeşler anısına düzenlediği törende karşılaştığı yeni bir üyeyi gördü. Çok şaşırdı. Ay töresi üyelerinin o kutsal yere uygun biçimde hareket etmelerini beklerdi. Büyücüyle geçirdiği geceyi ve yıldızlara yaptıkları yolculuk sırasında aralarındaki iletişimi içkinin nasıl engellediğini anımsadı. Biri de birinin arkadaşlarım kıskançlıktan çatlayacak dediğini duydu. Burada olduğuma hiç inanamayacaklar. Bu kadar da fazlaydı. Biridan'ın biraz uzaklaşmaya, neler olduğunu doğru dürüst anlamaya ihtiyacı vardı. Yaklaşık bir yıldır inandığı her şeyin boş bir hayal olduğuna karar vermesine fırsat kalmadan buradan gidip kendini eve atmak istiyor ve bu isteğe direnmeye çalışıyordu. Wicca'yı aradı. Onun bazı konuklarla konuşup gülüştüğünü gördü. Ateşin çevresinde dans edenlerin sayısı boyuna artıyordu. Kimileri el çırparak şarkı söylüyor, kimileri de dallarla ya da anahtarlarıyla boş şişelere vurarak tempo tutuyorlardı. Biri de Lawrence'a ben biraz yürümek istiyorum dedi. Eski yıldızları ve modern fiziğin mucizelerini anlatan Lawrence'ın çevresini onu büyülenmiş gibi dinleyen bir grup sarmıştı. Ama Lawrence Birdan'ın dediğini duyunca hemen konuşmayı kesti. Seninle gelmemi ister misin diye sordu. Hayır, yalnız olmayı tercih ederim. Biri de gruptan ayrılıp ormana yürüdü. Sesler giderek yükseliyor ve gürültülü bir hal alıyordu. Her şey sarhoşluk, yapılan yorumlar, insanların ateşin çevresinde büyücülük ve cadılık oyunu oynamaları, Birida'nın kafasında birbirine karışıyordu. Bu geceyi çok beklemişti ama sıradan bir parti olduğu anlaşılıyordu. Tıpkı hayır işleri için düzenlenen ve insanların yiyip içtikleri, sarhoş oldukları, fıkralar anlattıkları, sonra da Güney Yarımküre'deki yerlileri ya da Kuzey Kutbu'ndaki foklara yardım gerektiği konusunda nutuk attıkları partilerden farkı yoktu. Biri de ateşi gözden kaybetmemeye dikkat ederek ormanda yürümeye başladı. Ortadaki büyük taşa tepeden bakan patikada yürüyordu. Yukarıdan bakıldığında manzara daha da hayal kırıcıydı. Wicca çeşitli gruplar arasına gidip gelerek her şeyin yolunda olup olmadığını, iyi vakit geçirip geçirmediklerini soruyordu. İnsanlar ateşin çevresinde dans ediyorlardı. Birkaç çift iyice sarhoş olup öpüşmeye başlamışlardı. Lawrence iki adama heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Anlattıkları da herhalde daha çok bir bar ortamına yakışan ama böyle bir törende yeri olmayan şeylerdi. Gecikmiş biri, herhalde sesleri duyup biraz eğlence aramaya gelen biri girdi ağaçlığa. Biri de onun yürüyüşünü tanıdı. Büyücü. Biri de şaşırdı. Patikadan aşağı koşmaya başladı. Büyücü partinin yapıldığı yere varmadan ona yetişmek istiyordu. Tıpkı daha önce olduğu gibi büyücünün yardımına ihtiyacı vardı. Orada neler olup bittiğini anlamaya ihtiyacı vardı.